Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında Riyazu Salihin'in Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları bölümünden hadisler okuyoruz. 284. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu eydan enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal La yahillu limra'atin en tasuma ve zevcuha şahidun illa bi izni ve la te'zene fi beyti illa bi izni. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutamaz. Nafile oruç. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. Eşlerin bahtiyarlığı çok önemlidir, açıklama yapıyor hocalarımız. Aile yuvası bunun için kurulmuştur. Eşler bir bütünün iki parçası oldukları için birbirlerine her zaman ihtiyaç duyarlar. Huzuru ancak birlikte yakalayabilirler. Gönül huzuruna kavuşmanın önemli bir yolu cinsi beraberliktir. Bir koca karısından belli özürleri dışında bu beraberliği her zaman isteyebilir. İşte bu sebeple bir koca seyahat ve benzeri sebeplerle evinden ayrılmadıkça nafile oruç tutmak isteyen bir kadın ondan izin almalıdır. Hazreti Ayşe validemiz nitekim bir Ramazan'da hastalığı sebebiyle oruçları kaldığında diyor, Efendimizin yanında olduğu müddetçe oruç tutmuyor. Ta ki belki öbür sene Ramazan'a yaklaştığı zamana kadar oruçlarını kaza edemediği zamanlar oluyormuş. Tabi onun ince anlayışıyla kendisi bekliyor, yani Efendimiz varken oruç tutmuyor. Kocası bir başka yere gitmişse oruç tutmak için ondan izin almasına gerek yoktur. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Maci'deki rivayetlerde Ramazan orucu için kocadan izin alınmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Yani farz oruç için değil, farz oruç Allah'ın emri, her zaman tutması gerekir, izin almasına gerek yok, ancak nafile oruçlarda. Bir mutabakat olur. Yani bunu bir şey gibi almamak lazım. Bir sevgi ortamında, uyum içerisinde, karşılıklı rıza ile. Kocası belki izin verirse tutar. Duruma göre durumu ayarlamak, geçimi sağlamak önemli olan. Çünkü Ramazan orucu farz bir oruçtur. Tutulmasını Allah emretmiştir. Allah emri söz konusu olunca onu yapmak için kulun izni gerekli değildir. Fakat nafile dediğimiz sevap kazanmak niyetiyle yapılan ibadetler böyle değildir. Zira bir kadın en büyük sevabı kocasını memnun ederek kazanır. Farz ibadetler dışında onun en çok sevap kazanma yolu kocasının gönlünü almak, onu kendinden memnun etmektir. Yani bu bir cinsi bir cinse mahkum etmek anlamında değil, iki cinsin huzuru açısından gerekli olan durumu anlatan bir hadis-i şerif bu. Ona öyle bakmak lazım. Bazı alimler hadiste geçen kocasının izni olmadan bir kadının oruç tutması helal değildir ifadesine bakarak kocadan izin almadan tutulan nafile orucun haram olduğu, bazıları ise mekruh olduğunu söylemişlerdir. Hadis-i şerifte ele alınan ikinci konu kocanın izni olmadan hanımın eve misafir alamayacağı meselesidir. Sadece erkek misafirler değil, hanım misafirleri kabul etmesi de kocanın iznine bağlıdır. Zira bir kocanın huyunu suyunu beğenmediği, karısının yanında bulunmasından rahatsızlık duyduğu kadınlar olabilir. Hanımın onları eve alması kocayı huzursuz edebilir. Bu da dargınlığa, kırgınlığa, huzursuzluğa yol açacağı için bir hanımın böyle bir davranıştan kaçınması gereklidir. Hadisten öğrendiklerimiz: Kocanın kadın üzerinde hakları vardır. Bu haklar onun yapacağı nafile ibadetlerden önce gelir. 2. Bir koca eşiyle beraber olmayı her zaman isteyebilir. Bu sebeple nafile oruç tutmak isteyen bir kadın kocasından izin alarak oruca başlamalıdır. 3. Bir hanım kocasının uygun görmediği hiç kimseyi eve almamalıdır. 285. hadis-i şerife geçiyoruz. An İbni Umar radıyallahu anhüme anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi vel emiru ra'in vel raculu ra'in ala ehli beytihi vel mer'atu ra'iyyetun ala beyti zevciha ve veledihi fe küllüküm ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği diğer hadis kitaplarına geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: hepiniz çobansınız, yani idarecisiniz. Hepiniz güttüğünüz sürüden mesulsunuz, sorumlusunuz. Çobanlık çok önemli bir meslek hakikaten. İdare sanatını öğreten, kazandıran, bereketli bir, maddi manevi kazandıran bereketli bir meslek. Ona teşbih yapıyor Efendimiz. Her insan bir çobandır. Amir memurlarının çobanıdır. Emir, idareci, emri altındaki çalışanların ya devlet başkanı ise vatandaşın çobanıdır. Yani sorumlusudur. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Kadın da kocasının evinin ve onun çocuklarının çobanıdır. Onlara sahip çıkması gerekir. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinden mesuldür, sorumlusunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazı insanların neme lazımcılık yapması, bana ne sorumlular düşünsün, ben keyfime bakarım, istediğim gibi yaşarım demesi söz konusu değil. Bu hadis-i şerife göre her insanın kendi çapında, kendi alanında, kendi bölgesinde sorumlulukları var. Herkes sorumluluk alanında mesuldür. Hesaba çekilecektir. Allah onun hesabını ona soracaktır. O konuda dikkatli davranması gerekir. Dünyada sorumsuz kimse yoktur diyor hocalarımız şerh kısmında. Yaşadığı müddetçe herkes ya yönetici veya yönetilendir. Yönetenler idare ettiklerinden, yönetilenler de kendilerine emanet edilen işlerden sorumludur. Peygamber Efendimiz sorumlu olan kimseyle sorumlu olduğu şeyleri çoban sürü benzetmesiyle anlatmıştır. Çoban saflığı ve samimiyeti temsil eder. O güttüğü koyunlara derin bir şefkat ve merhamet besler. Koyunlarını en güzel otlaklarda yaymaya çalışır. Su içme zamanı gelince onları sular. Dinlenme zamanı eyrek yerine götürüp yatırır, istirahat ettirir. Kurda kuşa kaptırmaz. Onların hastalanmamasına dikkat eder. Hasta olanlara özel ihtimam gösterir. Bazen omzuna, sırtına alır, götürür. Tedavi eder. Yani hem maddi olarak canlı varlıkları geliştirir ve bunlardan maddi mal kazanır. Hem de Allah'ın canlı varlıklarına yiyecek, içecek temin ettiği için sadaka sevabı kazanır, sevap kazanır. Onun için maddi ve manevi olarak kazanç kapısıdır. Kimsenin işine karışmadığı için, kimseyle oturup konuşup gıybet etmediği için, günahtan azade, temiz havada, dağ başlarında, yalnız başına hayvanlarıyla birlikte, dilinde Allah'ın zikri, Allah'ı zikrederek böyle günahsız ve kazançlı bir hayat yaşar. Dolayısıyla bu benzetme, teşbih çok yerinde ve güzel bir teşbih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bir şey emanet edilen kimse de o emanete tıpkı çoban gibi iyi duygularla sahip çıkmalı, onları koruyup gözetmelidir. Kendi işine bakmalı, kimsenin işiyle uğraşmamalı. Kazanç peşinde olmalı, maddi ve manevi. İdaresine verilen kimselerin kendisine bir Allah emaneti olduğunu düşünmeli. Onlara şefkat ve merhamet göstermelidir. Bir amir idaresindeki memurlar için iyi ve temiz duygular beslemeli. Onların iyiliğini istemeli. Onları mutlu edecek ve görevlerini en iyi şekilde yapacak imkanları hazırlamalı. Hadis-i şerifin birçok rivayetinde amir yerine imam, yani devlet başkanı ifadesi geçmektedir. Buna göre bir devlet başkanı, idaresi altındakilerin inanç ve düşüncelerinin farklı oluşuna bakmadan, onların refah ve saadetini temin etmeye, kendilerini adil bir yönetimle idare etmeye, haksızlığa uğrayanların hakkını korumaya, onları mutlu edecek bir imkanı sağlamaya çalışmalıdır. Yani devlet başkanının bütün ülkeden sorumluluğu vardır. Altındaki bakan kendi alanından sorumludur. Bakanın altındaki müsteşar kendi alanından, onun altındaki memur kendi alanından. Böyle kademe kademe daire başkanı, en son yani bir odada iki kişi varsa, birisi amirse o da öbürkünden sorumlu. Tek başına çalışıyor, altında kimse yoksa o da yapacağı işlerden sorumludur. Öyle böyle kademe kademe herkes bir işten sorumlu. Eve geldiğinde ailesinden sorumlu. Hanım evden çocuklardan sorumlu. Sonra çocuklar kendi yapacağı işlerden sorumlu. Bu şekilde herkesin bir sorumluluğu var. Aile reisi aile fertlerini mutlu etmeyi hedef almalıdır. İnsanın mutlu olması her şeyden önce iyi bir din kültürü almasıyla mümkündür. Bu sebeple aile reisi idaresi altındakilere öğrenilmesi farz olan bilgileri öğretmeli ve böylece onları ayet-i kerimede belirtildiği üzere yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumalıdır. Hani bu sübjektif bir söz gibi anlaşılmamalı. Yani insanın huzuru dini bilgilere bağlı da deyince birisi de diyebilir ki ne münasebet efendim, hiç dini bilgi almadan da ben çok mutluyum, geziyorum, tozuyorum, eğleniyorum, iyi biçiyorum diyebilir. Ama bu aldatıcı bir mutluluktur. İçi boş, sığ, basit bir mutluluktur. Kısa süreli bir mutluluktur. Bir müddet sonra bu mutluluk acıya dönüşebilir. Dönüşeceği kesindir zaten. Dünyanın tamamında bile mutlu olsa insan, ahirete gittiği zaman bu dünyadaki mutluluğu bir anlam ifade etmez. Kaldı ki dünyanın tamamında da bir insanın devamlı mutlu olması da mümkün değildir. Bir müddet Allah bolluk verir, bir müddet daraltır. Dolayısıyla gerçek mutluluk hakikaten ayet-i kerimede ifade edildiği gibi gu enfüseküm ve ehlikum nara. Kendinizi ateşten, cehennemden koruyun. Bunun için de tabii dini bilgileri öğretmekle işe başlamak gerekiyor. Hem dünyada dürüst olmayı, hem ahireti kazanarak ahirette cehennemden korunmayı evlatlarımıza öğretmemiz en büyük sorumluluğumuz. Sonra onları en iyi şekilde yedirip giydirmeli, en iyi meskenlerde yaşatmaya gayret etmeli ve onların birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlamalıdır. Ahlak, güzel ahlak sahibi olmaları, güzel meslek sahibi olmaları ve ahireti kazanmaları gerekir. Bir kadın kocasına karşı sorumlu olduğunu düşünerek evini imkanları ölçüsünde en güzel şekilde tanzim etmeli. Kocasının haklarını korumalı. Malını israf etmemeli ve ona her türlü ihanetten sakınmalıdır. Onun önemli bir vazifesi de çocuklarını iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeye çalışmasıdır. Bilgi, görgü, eğitim ve öğretimleriyle ilgilenmesidir. Herkesin sorumluluk alanına açıklanıyor böyle. Hadis-i şerifin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre bir hizmetkar veya bir işçi yanında çalıştığı kimsenin malının çobanıdır ve o malın korunmasından sorumludur veya verdiği işi güzelce yapmaktan sorumludur. İdaresine bırakılan şeyleri kendisine emanet bilmeli ve onları gözü gibi korumalıdır. Yapması istenen işleri de kusursuz şekilde yapmaya gayret etmelidir. Yine bir başka rivayette ifade edildiğine göre bir evlat babasının malının çobanıdır ve onu gözetmek zorundadır. Çocukların bile sorumluluğu var. Babamın malıdır diye istediği gibi çalıp çırpmaya, saçıp savurmaya hakkı ve yetkisi yoktur. O da yaptıklarının hesabını Allah'a verecektir. Bu ölçüye göre herkes etrafındakilere karşı sorumludur. Arkadaş arkadaşa, esnaf müşterisine, öğretmen öğrencisine, memur iş güç sahibi olarak karşısına çıkan kimselere karşı sorumludur. Allah Celle Celaluhu müminler birbirlerinin dostu, velisidir diyor. Demek ki müminler birbirlerinden sorumludurlar. Hatta insan kendisine birer Allah emaneti olarak verilen vücudundaki organlardan sorumludur. Gücünü, kuvvetini, gençliğini ve enerjisini nerede harcadığının hesabını verecektir. Kısaca ifade etmek gerekirse devlet başkanından hamala varıncaya kadar herkes işinden ve yaptığı görevinden sorumludur. Hadisten öğrendiklerimiz, herkes üstlendiği vazifeyi yapmalıdır. Güzel bir şekilde yapmak durumundadır. 2. Hadisin konumuzla ilgili yanı ise şudur. Evli bir kadın evliliğin gereği olarak kocasına karşı bazı sorumluluklar taşır. Evin idaresi, eşyaların muhafazası, namus ve iffetin korunması görev ve sorumlulukların başlıcalarıdır. Yani kadının sorumlulukları anlatırken bütün buradaki sorumluluklar birlikte ifade edilmiş oluyor. 3. Eşlerin birbirine karşı görevleri vardır. Mutlu bir hayat sürebilmek için bu vazifeleri kusursuz yapmaya çalışmaları gerekir. Ebu Ali Talk bin Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onun yanına çağırdığında kadın ocak başında bile olsa hemen kocasının yanına gelsin. Yani aile yuvasının devamı için bu tedbir alınıyor. Şimdi hadis-i şerifin açıklamasına geçiyoruz. Allah Teala insanı imtihan etmek için ona çeşitli duygular vermiştir. Hadisimiz neydi? Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onun yanına çağırdığında kadın ocak başında bile olsa hemen kocasının yanına gelsin. Allah Teala insanı imtihan etmek için ona çeşitli duygular vermiştir. Bunların en tehlikelisi şehvet duygusudur. Bu duygunun tehlikesini en tabii şekilde gidermenin yolu evliliktir. Şehvet çok önemli bir araç. Neslin devamı için, sadakayı cariye kazanmak için. Ama kuvvetli de bir duygu olduğu için de tehlikeli. Onun için evlilik onun tehlikesini giderecek en güzel yol. Bu sebeple eşler birbirlerini tehlikeden koruyan birer elbise sayılmışlardır. İnsanın günah işlemesini çok isteyen ve bundan büyük zevk duyan şeytan, kadını ve erkeği birbirine cazip göstermek için çoğu zaman baştan çıkarma silahını kullanır. Böyle bir duyguya kapılan insanın yapacağı en tabii hareket, koşup eşine sığınmak, baştan çıkaran duyguların tesirinden onun yanında ve onun yardımıyla kurtulmaktır. Eğer eşleri bu konuda, yani biz köle miyiz, her istediği zaman itaat edeceğiz, böyle şey mi olur gibi düşünürlerse eğer, bu ne olur? Şeytan da tabi bunu destekler. Evdeki eşi kıskançlık yapar, cimrilik yapar, ben onun kölesi miyim gibi yanlış düşüncelere kapılırsa o zaman da dengeler değişmeye başlar. Bu sefer erkek gözü dışarıda olmaya başlar. Harama düşme tehlikesi büyüktür. O zaman yavaş yavaş ailenin bozulması söz konusu olduğu için bu tür hadisleri bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman dışarıda bulunmaları sebebiyle erkeklere bunu özellikle tavsiye etmekte ve kendilerini tahrik eden bir kadın gördükleri zaman hemen evlerine dönmelerini ve eşlerinin yardımıyla bu tahrikten kurtulmalarını tavsiye etmektedir. Başka hadislerde. Kendisinin de aynı maksatla Zeynep binti Cahş ve Sevda annelerimizin yanına gittiği yine rivayet edilmektedir. Örnek Efendimiz bize örnek oluyor. Ocakta yemek pişirirken veya fırında ekmek yaparken bile olsa eşinin beraber olma isteğini geri çevirmenin doğru olmayacağını ifade ederken Peygamber Efendimizin anlatmak istediği işte budur. Yani yuvanın dağılmaması, sağlam kalması. Çünkü çok güçlü bir duygu. Erkek eve geldiğinde bir açsa karnının doyurulması, iki böyle bir tahrik olduysa şehevi duygularının tatmin edilmesi, iki önemli ihtiyacı. Bunu tarihte yani tecrübeli insanlar kızlarını evlendirirken bunu nasihat olarak söylüyorlar. Yavrucuğum diyor, bu iki ihtiyacını geciktirme, karşıla. Çünkü ailenin devamı, neslin devamı, huzurlu bir toplumun devamı bunlara bağlı. Belki ifade edilmese bile bugün ayrılıkların, boşanmaların çoğu sebebi de yine bu konuyla ilgilidir. Araştırıldığında bu ortaya çıkacaktır. Yuvasının mutlu ve huzurlu olmasını isteyen, kocasını hiçbir şekilde elinden kaçırmamayı arzu eden bir kadın, Peygamber Efendimizin bu uyarısına önem vermelidir. Hadisten öğrendiklerimiz, evliliğin bir gereği olarak kocanın karısı üzerinde önemli hakları vardır. İki işi ne kadar önemli olursa olsun meşru bir mazereti yoksa bir kadın kocasının beraber olma isteğini reddetmemelidir. Tabii hastalık durumları ayrı. Meşru dairede denilmesi bundan kaynaklanıyor kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.